Oradan Golü Var'ın 6. bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. 4. haftada Galatasaray ve Beşiktaş mağlubiyetle, Fenerbahçe ise galibiyetle yoluna devam etti. Bu haftanın farklı kazananı Alanyaspor'du ve liderliği ele geçirdi. Hemen Trabzonspor maçıyla başlıyoruz. Gaziantep 1, Trabzonspor 1. Ferhat neler söylemek istersin maçla ilgili?
Trabzon bu sene başından beri bekleneni veremiyor. Yani Sörloth'un, Sosa'nın ve Nova'nın yokluğu çok belli oluyor bu takımda. Bunun dışında maç ortada geçti. Trabzonspor'dan Lewis Baker'ı ben gayet beğendim. 2-3 maçta çok iyi oynuyor. Ama işte tek başına yapamıyor istediğini. Bunun dışında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun maç sonunda hakem hakkında açıklamaları vardı. Ama zamanında hakemler konusunda kendi şöyle bir şey demişti. Büyük takımsan hakemleri de yeneceksin demişti. Yani büyük takımlar hakemleri yener anlamındaydı. Bana göre büyük takımlar hakemleri yenmeli. Bunu diyen bir adam maç sonunda hakem hatalar hakkında açıklama yapması ben doğru bulmuyorum. Bunun dışında Flavio kariyerinde hiç kırmızı kart görmemiş ve bu sene Türkiye'de 2 tane kırmızı kart gördü 4 maçta. Bunun hakkında da konuştu Ahmet Ağaoğlu. Bunu da işte bunun hakkında da ters yanlış şeyler söylediğini düşünüyorum. Çünkü bu ligde Premier Lig'de oynamış büyük bir kaliteye sahip Meireles kariyerindeki ilk kırmızı kartı Türkiye Ligi'nde gördü. Yani Flavio çok kaliteli bir futbolcu değil zaten. Ben böyle şeyleri yanlış buluyorum. Zamanında böyle açıklamalar yapan insanların tekrardan kendilerine bir hata yapılınca bu şekilde konuşmaları bana göre çok yanlış.
Erkan, senin söyleyecek bir şeyin maç var mı maçla ilgili?
Var tabii. Baştan sona kadar bence Ferhat'ın dediği gibi ortada giden bir maçtı. Gaziantep'in son saniyelere doğru birkaç hata aldı. Orada zaten bir penaltı kazandılar. Maxim penaltıyı iyi değerlendirdi. Skoru eşitledi. Ve maç berabere sonlandı.
Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Fenerbahçe evinde 2-1 kazandı. Ve bu sene sezon başından beri oynadıkları en derli toplu oyunu oynayarak kazandı Fenerbahçe. Yeni kurulmakta olan bir takım için iyi bir performans sergilediler. Yeni transfer Samat'ta da 2 golle yıldızlaştı maçta. Yine Ferhat, seninle başlayalım.
Ben Fenerbahçe'yi ilk yarıda çok beğendim. Gayet baskılı oynadılar. Kalelerinde sadece bir pozisyon verdiler. Önde olmanın verdiği bir baskı vardı Fenerbahçe'de. Birkaç tane pozisyon buldular kalelerinde. Bunun dışında Altay Bayındır harika bir performans gösterdi. İlk penaltıda gol engel olamadı ama ikinci penaltıyı çok güzel kurtardı. Samat da zaten ligin şu an en kaliteli forveti bana göre. Bu benim görüşüm. Bunu belli etti. İlk maçından belli etti Samat da. Bunun dışında Fenerbahçe tamamıyla yeni bir kadro. Sadece eski kadrodan Gustavo, Ozan ve Altay vardı oyunda. Buna rağmen Fenerbahçe'nin lige yani bu şekilde başlaması, yenilgisiz başlaması gayet iyi. Bu takım daha da toparlanacaktır. Şimdi Milli Arda da girdi. Bugün bir transfer daha yaptı Fenerbahçe. Bir forvet transferi. 1.98 boyunda. Pivot santrafor. Bakalım göreceğiz zamanla Fenerbahçe'nin nasıl olacağını ama kesinlikle Fenerbahçe'nin şu an bir kanat ihtiyacı var. O kanat ihtiyacı gelmeli. Ve Serdar Aziz'le Zanka'nın gideceği konuşuluyor. Yani bu iki oyuncu giderse kesinlikle bir stoper daha alınmalı. Ve bu arada orta sahada farkındaysanız Tolga Ciğerci oyuna girdikten sonra maçı katletti diyebilirim. Fenerbahçe orta sahası inanılmaz bir düşüşe uğradı. Yani Tolga Ciğerci ayağını aldığı 6 toptan 4'ünü ezdi. Ben Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Zaten geldiği ilk günden beri bunu savunuyorum. Galatasaray'dayken iyi bir performans göstermiş olabilir ama Galatasaray'ın da onu elden çıkarmasında bir sebep vardı elbette ki. Bunu da zaten Fenerbahçe'de göstermiş oldu Galatasaray'ın da onu elinden çıkartmak istediğini. Bunun dışında Fenerbahçe konusunda ekleyecek bir şeyim yok. Bir tane yedek stoper, bir orta saha ve bir tane de kanat oyuncusuyla Fenerbahçe'nin ligi iyi bir şekilde götürebileceğini düşünüyorum.
Atan, seninle devam edelim. Fenerbahçe ile ilgili söylemek istediklerini dinliyoruz.
Ben Fenerbahçe'yi beğendim. Bence sezonun başından beri oynadıkları en iyi futboldu. Onun dışında Samat da çok iyi başladı lige. Yani 2 gol attı, yıldızlaştı. Çok iyiydi. Sosa bence çok iyiydi. Açtığı orta yani Samat'ta yaptığı asist gerçekten güzel bir ortaydı. Tam böyle Samatta'nın gol atabileceği bir asist yani. Onun dışında Altay da iyiydi bence. Penaltıyı kurtardı. Fenerbahçe'yi de ipten aldı diyebiliriz. Yani puan kaybedebilirdi Fenerbahçe. Fakat Altay güzel bir penaltı kurtardı. Ben Fenerbahçe'nin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Sezonun ilerleyen kısmında çok daha iyi olabilirler. Hatta ben şampiyonluğun en büyük favorisi olarak Fenerbahçe'yi görüyorum diyebilirim.
Erkan, seninle devam edelim.
Fenerbahçe maça iyi başladı. Bulduğu 2 golle zaten bunu gösterdi. Samat da çok iyi 2 gol attı. İkisinde de fırsatçılığını konuşturdu. Hatta ikinci golde iyi bir bitiriciliğe sahip olduğunu gösterdi bize. Çok iyi bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Ama bence 2-0'dan sonra maç biraz şey tarafına döndü. Diğer rakip tarafına döndü bence. İyi bastırdı rakip. Fenerbahçe'yi iyi kapattı. Sürekli kontralarla Fenerbahçe'yi boğdu diyebilirim ben. Orada da Altay maçın adamı olduğunu tekrardan gösterdi. İki penaltı kararı da doğruydu bence Fenerbahçe için.
Ben Erkan'ın açıklamalarına baştan sona katılıyorum. 2-0'dan sonra Fenerbahçe topla oynamaya devam etti ama rakibin kontra ataklarına çare bulamadı. Altuğ Şehir'in oyuna girmesi çok farklı bir etken etti. Ve zaten burada Gökhan Gönül senede 40 maç kaldıramayacağını çok belli etti bu maçta. Bunun dışında ben tekrardan Tolga Ciğerci konusuna geleceğim. Erol Bulut sürekli aynı oyuncu değişikliklerini yapıyor kaç maçtır. Geçen gün bu konu hakkında Fatih Terim'e bir serzenişte bulunmuştum. Bu maçta da Erol Bulut'a bulunuyorum. Yani sürekli aynı tip oyuncu değişiklikleri. Ayağında tek top tutan oyuncunun Sosa'yken Sosa'yı çıkarttı. Sadece top kaybı yapan bir oyuncu. Tolga Ciğerci'yi oyuna alması çok saçmaydı. Karagümrük'ün bu kadar kontra atak yapmasının sebebi de Fenerbahçe'nin aldığı bütün topları direkt rakibe vermesiydi. Çok çabuk top kaybı yaptı Fenerbahçe. Bunun da başrolünde Tolga Ciğerci vardı.
Başakşehir bu hafta yine puan kaybetti. Daha doğrusu bu hafta ilk puanını almayı başardı diyelim. Daha doğru olacak. Dördüncü haftada beraberlikle tanıştı Başakşehir ve ilk puanını aldı ligdeki. Ferhat, yine seninle devam etmek istiyorum. Başakşehir yine tutuk bir oyun sergiledi ve bu sefer bir puan almayı başardı. Top ne kadar ayağında kalsa da Başakşehir'in üretkenlikten uzak duruyorlar. Neler söylemek istersin maçla alakalı?
Ben Başakşehir'i bu maçta çok tutuk bulmadım. Neden bulmadım? Çünkü çok fazla kaleye geldiler. Göztepe yani neredeyse atak yapamadı diyebilirim. Yani Başakşehir'in yaklaşık 25-26 tane şutu var ama bitiricilik yok. Ben Başakşehir'in sol kanadındaki 19 yaşındaki genç kardeşimizi çok beğendim. Harika oynadı. Yaşına göre müthişti yani. İrfan Can ve Visca bu takımda olmak istemediklerini gösteriyorlar. İrfan Can geçen maç gördüğü kırmızı kartla. Visca bu maç biraz daha toparlanmış gözüktü ama ben Visca'nın Başakşehir'de kalmak istediğini düşünmüyorum. Tabii transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 30-35 saat kaldı. Artık takıma transfer olması çok zor ama ben Başakşehir'deki birkaç futbolcunun isteyerek futbol oynadığını düşünmüyorum.
Başakşehir'i konuştuktan sonra şimdi sırada Beşiktaş Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği 1-0 kazandı deplasmanda. Beşiktaş iyi bir görüntü sergilemiyor yine. Atan, seninle başlayalım Beşiktaş maçına.
Beşiktaş evet iyi bir görüntü sergilemiyor. Gerçekten bu takımın bir sürü eksiği var. Çok eksiği var yani her konuda çok eksiği var. Defans olsun, orta saha olsun, hücum hattı olsun, kanatlar olsun yani her yerde bir eksiği var. Ya da toparlanacak mıdır ileride bilmiyorum. Ama şu an hiç toparlanacak gibi durmuyor. Ben bir tek Josef'e değinmek istiyorum. Josef'i ben açıkçası beğendim. Birkaç tane hatası vardı ama onun dışında bence orta sahayı toparlayacak gibi duruyor Josef. Fenerbahçe'deyken de beğeniyordum zaten. Beşiktaş'ta da sezonun ilerleyen kısmında sanki beğenecekmişim gibi geliyor bana. Çünkü bu maç özelinde en azından en çok gözüme çarpan isim oydu. Onun dışında Beşiktaş'ı yani beğenmedim, beğenmiyorum son zamanlarda oynadığı futbolda.
Ferhat, seninle devam edelim Beşiktaş maçına.
Beşiktaş kaybetti. Ya ben Beşiktaş'tan çok şu konuya değinmek istiyorum. Sergen Yalçın'ın oyun stili. Yani 3 tane ileriye dönük olmayan defansif orta sahayla maça çıkmasını çok saçma buldum. Dorukhan, Joseph, Atiba. Üçü de ön tarafı top taşıyamayan, ayaklarını top tutamayan futbolcular. Yani bu adamlar bir savunma oyunu daha yüksek olan futbolcular. Ben orada Laiç ya da Mensah'tan birini beklerdim. Olsan da olabilirdi oraya. Yani Mensah, Joseph, Atiba üçlüsü gayet iyi olabilirdi Beşiktaş'a. Bunun dışında evet Atağan dediği gibi Joseph çok iyiydi. Joseph'in dışında ama ben Beşiktaş'taki yeni stoper Montero'yu çok beğendim. Yani çok raket gibi bir sol ayağı var. Uzun pasları harika, top kesişleri harika, çizgiden de bir top çıkardı. Ben bir de Montero'yu beğendim. Bunun dışında Sergen Yalçın'ın geçen hafta da demiştim, bu hafta da diyorum. Acilen orta saha üçlüsünü artık kafasında kesinleştirmesi lazım. Bugün de şey, Leicester City'den Raçit Gezal'ı transfer etti Beşiktaş. Daha açıklanmadı ama transfer oldu diyor herkes. Raçit Gezal benim çok beğendiğim bir futbolcu. Geçen sene Fiorentina'da Ribery ile beraber gole en çok katkı yapan oyunculardan biri. Bunun dışında İtalya Ligi'nde Fiorentina'da en çok isabetli orta yapan isim. Beşiktaş'a ben yararlı olabileceğini düşünüyorum.
Erkan, seninle devam edelim.
Ben Sergen Yalçın'ın ilk 11'inde sürekli bir arayış içinde olduğunu görüyorum. Ve bu arayış içinde belli başlı hatalar yaptığını düşünüyorum. Necip'i sürekli sağ bekte denemesi bence kafadan ilk yanlış. Montero çok iyi bir stoper. İyi bulmuşlar. Kim getirdiyse helal olsun. Maça Josef ve Atiba ikilisiyle başlamak gerçekten akıl kârı değil yani. Ne ileriye top taşıyorlar, ne ara pas yapabiliyorlar, ne dribling özellikleri var bu futbolcuların. Sadece Josef tek başına çabaladı durdu orta sahada. Dorukhan maçta var mıydı yok muydu ben bilmiyorum. Üç kere adını ya duydum ya duymadım Dorukhan'ın.
Ben de burada araya girmek istiyorum. Ben Beşiktaş'ın Josef Atiba tercihini bundan 3-4 sene önce Fenerbahçe'nin Mehmet Topal Jose tercihine benzetiyorum. O dönemde Fenerbahçe'nin çok güzel bir kadrosu vardı. Ama iki ön libero ile maçlara çıkması Fenerbahçe'nin ileriye top taşımasını çok zorlaştırıyordu. Beşiktaş'ta bunun gibi. Hatta Beşiktaş şimdi 3 önlü böyle oynuyor neredeyse. Dorukhan da oraya yatkın oyuncu. Yani çok yanlış bana göre bu.
Günün bir diğer kaybedeni de Galatasaray'dı. Kasımpaşa karşısında 1-0 mağlup tamamladı maçı. Galatasaray'ın oyunuyla alakalı Erkan'la başlamak istiyorum.
Ben sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bugün Galatasaray sahada yoktu. Resmen bence futbolcular Flora'da kalmış. Kasımpaşa stadına gitmemişti oyuncular. Marko ve Luyendama hariç ve Etebo. Bence bu maç ve Avrupa'dan elenmesi Galatasaray'ın yönetime yazar. Çünkü transferler çok gecikti. Taylan bile bugün maçın 89. dakikasında artık Adel'e sorunu yaşadı. Çünkü 18 günde 7 maç çık. Yani olacak iş değil. Bütün yük Taylan'ın üstünde. Bütün yük Luyendama ve Marko'nun üzerinde. Yani nereye kadar böyle gidecek bu iş? Ben bu işin artık bir yönetime yazacağını, düşünüyorum. Bu hataların hepsini yönetime yazar yani. Fatih Hoca'nın burada hiçbir suçu yok. Çünkü bir yere kadar gidebilirdi zaten böyle. O da burada tıkandı zaten. Onun dışında Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı çok iyi bir oyun oynadı. Üstünlerdi gayet Galatasaray'a karşı. Luyendama ve Marko kapatmaya çalışsa da uzaktan bulduğu bir şutla Yusuf Erdoğan'ın mükemmel bir gol. Ona yapacak hiçbir şey yoktu zaten. Maçı kazanan Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyetti.
Atan seninle devam edelim.
Galatasaray Avrupa'dan elendikten sonra hiç toparlanmış görünmedi. O maçın da etkisiyle beraber moralsiz çıktılar sahaya. Erkan'ın dediği gibi sahada yoktu Galatasaray. Taylan evet 7 maç oynamış 18 günde. O da problem yaşadı artık. Bu yoğun maç fikstürü Galatasaray'ı kötü etkiledi.
Berat seninle devam edelim.
Ben bu mağlubiyetin tamamıyla yönetime yazdığını düşünüyorum. Senin senede 40 maç oynayacağın, Avrupa kupalarına gideceğin, Türkiye kupasında oynayacağın yaklaşık 3-4 aydır belli. Sen bu 3-4 aydır Galatasaray'a bir orta saha transferi yapamadıysan, yedek bir stoper alamadıysan, düzgün bir bekin yoksa, yani yedek bir bekin yoksa sen büyük hatadasın. Sen büyük yanlıştasın. Bu Galatasaray yönetimine lafımdır. Ligde ilk kez 11 oynadı Eto'o. Gayet iyiydi. Ben Eto'o'yu bayağı beğendim. Bana Fenerbahçe'deki 2005-2006 yılındaki Appiah'ı hatırlattı. Ama bu sadece bugünkü oyunuyla. Tabii tam olarak hatırlatamadı. Appiah çok başka bir kaliteydi ama yani o Galatasaray'da bugünkü çok kötü Galatasaray'da tek gözüme batan oyuncu oydu. Yani Marko Luyendama 2 haftadır onlardan bahsediyoruz ama onlar bile ara ara sekmeye başladı yani. Marko'nun birkaç tane pas kaybı, pas hatası var. Yani golle bile sonuçlanabilirdi bunlar. Ama kalite değil tabii. Savuştular o atakları. Bunun dışında benim değinmek istediğim bir konu var. Radamel Falcao
Tabii.
Garcia Zarate. Ben bu futbolcunun hala nasıl Galatasaray'da barınabildiğini, hala nasıl yıllık 3,5-4 milyon eurolar para alabildiğini anlayamıyorum. Tamam bu adam Türkiye'ye bir dünya yıldızı olarak geldi. Tamam ben buna kabulüm. Ama bu adamı 2 sezonda yaklaşık 35 gol atan Van Persie ile karşılaştırmaya çalışıyorlar. Başka oyuncularla karşılaştırmaya çalışıyorlar. Yani şu anki Falcao Van Persie'nin yanından geçemez. Ya Fenerbahçe'deki Van Persie'nin yanından geçemez. Bunu söylüyorum. Ya sen çok kaliteli bir futbolcusun. Sen Avrupa'da gol kralı olmuş bir futbolcusun. O son vuruşlar ne ya? Ben delirdim. Yani 2-3 tane topu var. Tribünde biri olsa Allah korusun bayıltabilir yani. Öyle şutlar vurdu. Ben gerçekten söylüyorum. Ceza sahası dışından rövaşata vurmaya kalkıyor. Top taca gidiyor. Yani Galatasaray taraftarı nasıl delirmiyor, nasıl çıldırmıyor bu futbolcuya karşı? Ben anlayamıyorum. Başka diyecek bir şey yok. Galatasaray'ın inşallah artık gönderemediler de. Yani bir şekilde sözleşme fesih falan yapıp Falcao'yu elinden çıkarmasını bekliyorum. MLS'e göndersinler. Inter Miami çok güzel bir teklif vermişti. 5-6 milyon euro. Yani gönderebilirler. Zor bir şey değil. Yerine de oyuncu alabilirsin. Ya bunun dışında ben Falcao'yu hiç beğenmiyorum. Sene başından beri beğenmiyorum. 2 golü penaltıdan attı. Falcao'yu çok büyük yıldız olarak gösterdiler. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Birazcık göz var, nizam var. Her şey bu ligde belli oluyor. Yani ben size şöyle diyeyim. Şu an Büyükşehir Belediye Erzurum'un forveti Falcao'dan daha iyi. Ne bu konuda.
Erkan seninle devam edelim.
Ben Ferhat'ın Van Persie ile kıyaslandığı cümlelerine katılmıyorum. Falcao ne İngiltere'de ne Türkiye'de Van Persie ile kıyaslanabilecek bir futbolcu değil. O ayarda bir futbolcu değil. İsim olarak bile yaklaşamaz birbirlerine. Van Persie daha üst düzey bir santrafor bence. Onun dışında bence sorun Galatasaray'da Falcao'da değil. Falcao'ya top getirenlerde. Çünkü Galatasaray 3. bölgede topu rahat, geçen senelerdeki gibi daha rahat taşıyamıyor. Sorun yani Falcao'nun rövaşata atması, sorun Falcao'nun top kaybetmesi değil. Sorun Falcao'ya gol pozisyonunu hazırlamakta. Zaten Falcao'da bu yaşta 33 yaşında topu alıp 3 kişiyi geçip 4 kişiyi geçip bir şeyler yapmasını bekleyemeyiz. Sonuçta Falcao'da 33 yaşına gelmiş bir futbolcu. Yani belli başlı handikapları olacak kendince. Falcao'yu topla içeride buluşturursun. Falcao atar golünü geçer. Falcao böyle futbolcu. Ama dediğim gibi bence kalitesi yadsınamaz.
Ben Erkan'ın şu sözüne katılmıyorum. Yani sorun Falcao'ya topu getirenlerde değil. Bence sorun direkt Falcao'yu Galatasaray'a getirenlerde. Çünkü Falcao'yu Galatasaray'a getirmek yerine daha böyle futbol oynamaya aç genç birini getirselerdi daha çok verim alırlardı gibi geliyor bana. Çünkü Falcao hani yanlış anlaşılmasın ama birazcık tatil yapmaya gelmiş ki Türkiye'ye. Bana o izlenimi veriyor. Tamam, Falcao kaliteli bir futbolcu. İsmi var. Avrupa'da büyük başarıları var. Var da var, sayarsın. Ama Türkiye'ye top oynamaya gelmiş gibi görünmüyor bana. Bilmiyorum yani. Ben böyle düşünüyorum.
Erkan dedi ki yani Falcao 33 yaşında, yani cezası aslında hiçbir kişiye geçip bunu yapmasını beklemeyelim dedi. Evet, katılırım. Zaten bunu normalde de yapan bir futbolcu değil Falcao yani. Falcao çok iyi bir bitirici. Atletico'da da böyleydi. Porto'da da böyleydi Falcao. Ben bunu kabul ediyorum ama gidip de yani ben bugünkü iki şutundan sonra Falcao'nun ben eski kalitesinde olduğunu kimse bana açıklayamaz. Falcao artık eski Falcao değil. Bu ya gözünü seveyim, kaleyi bulan şutu yok adamın ya. Diyorum ki tribünde bir olsa bayılırdı ya. Lütfen ya. Yani Falcao'nun Galatasaray taraftarını hala bu kadar Galatasaray taraftarının Falcao'yu sahiplenmesi, övmesi bana çok saçma geliyor. Bu lige 32 yaşında Mario Gomez geldi. Gol kralı oldu gitti. Bana yaş olarak bir futbolcu değerlendirmesi saçma geliyor. Papistis'e geçen sene 35 yaşında Papistis'e. Geçen sene 27-26 gol attı Türkiye Ligi'nde. Papistis'e mi daha kaliteli, Falcao mu daha kaliteli? Tabii ki de Falcao daha kaliteli. Ama Türkiye Ligi'nde Atahan dediği gibi Falcao kesinlikle tatil yapmaya geldi.
Erkan'ın şu söylediğine katılmakla beraber şey belirtmek istiyorum ben de. Bugün Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam dakika 10-12 gibi bir Diagne ile pozisyon buldu. İlk isabetli şutu maçta oydu. Ondan sonraki isabetli şut 70. dakikada geldi Galatasaray tarafından. Bu arada Kasımpaşa 6 şut attı Galatasaray kalesine. Yanlış hatırlamıyorsam yine 6 şut isabetliydi o arada. Galatasaray'ın bir üretim sıkıntısı yaşadığı kesin. Burada herhalde itiraz edeceğiniz bir şey olmaz. Yani gerek Taylan gerek Etobo bugün savunma yönünde çok büyük katkılar verdiler. İleri atılan toplarda ileri çıkmakta da başarılıydılar ama Etobo'nun özellikle maçın belli bir kısmında topla beraber ileri kat ederken elini kolunu açıp kime pas atacağım ben diye böyle söylendiği anlar oldu bir iki kez. Bu yüzden de Galatasaray'ın bir üretim sıkıntısı yaşadığı, üretimdeki sıkıntının da forvetleri besleyememek ya da beslenen pozisyonlarda da gerçekten forvetlerin şut kalitesinde de büyük sıkıntı vardı. Diagne bugün karşı karşıya kalecinin üstüne vurdu mesela. Falcao'nun bir şutu Ferhat'ın dediği gibi tribünde birileri olsa bayıltabilirdi. Diğer şutu tamamen alakasız bir şekilde dışarı gitti yine. Yine tribüne gitti. Ferhat seninle devam edeyim bunların üstüne.
Bana katılır mısınız bilmiyorum. Bugün evet Taylan ve Etebo ileri güzel toplar taşıdı. Defansa da çok güzel katkı verdi. Ama Feghouli yani bu kadar. Neden böyle oynadı ben anlamadım. Feghouli'nin ayağını
aldı. Feghouli bugün takımı sabote etmeye gelmişti resmen. Başka bir açıklaması yok bunun.
Aynen öyle. Yani Feghouli bugün ayağını aldığı bütün topları ezdi. Hele bir pozisyon var. Feghouli'nin önü bomboş hala geriye pas atıyor.
Evet.
Belhanda ile iki kez pas
atıyor. İki kere evet. Yani önü dönse bomboş önü ya. Alıp topu gidecek. Ama yani Feghouli kalitesinde bir futbolcunun bu böyle şeyler yapması bana çok saçma geliyor. Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın acilen bu takıma bir ayar çekmesi gerekiyor. Bunun dışında ben küçük bir noktaya değineceğim. Fatih Hoca 90+1'de maçı terk etti. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Fatih Hoca gibi bir teknik direktör Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden biri. Belki de en büyük teknik direktörü. Bu şekilde maç sonunda dedi ben Galatasaray'ı terk etmedim, maçı terk ettim dedi. Ama bana göre bu maçı terk etmek çok yanlış bir şey. Sen Fatih Terim'sin, Türkiye'nin en büyük teknik direktörüsün. Daha 4 dakika var. Belki maçı kazanacaksın, belki çevireceksin, belki beraberlik golünü bulacaksın. Tamam yönetime kızmış olabilirsin. Evet haklısın da yönetime kızmakla. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama Fatih Hoca'nın o şekilde maçı terk etmesi... Yani daha 4 dakika verken maçı terk etmesi bana göre çok yanlış.
Ben açıkçası Ferhat'a tam katılmıyorum. Çünkü tamam haklı olabilir belki hani maçı terk etmemeliydi ama bence terk etmekte haklıydı. Yönetimin bu yönetim anlayışıyla Galatasaray'ı geriye çektiğini gösteren bir mesajdı bence. Yani Fatih Terim'in yaptığı. Bence haklı bir mesajdı. Haklı bir terk etmeydi. Bazen tepkilerinizi konuşarak değil yaptığınız hareketlerle gösterirsiniz. Bence güzel bir tepkiydi. Ben Fatih Terim'in bu yaptığını yanlış bulmuyorum.
Erkan sen ne demek istersin bu konuyla alakalı?
Fatih Hoca zaten kendini orada açıkladı. Ben dedi sahada dedi ne Galatasaray'a ne de kendime yapılan bir yanlış olarak görmüyorum. Futbolcuların kendine yaptıkları bir yanlıştan dolayı ben sahayı terk ettim dedi. Ve zaten niçin ya terk ettim de zaten biliyor. Ben dedi kazandığım maçta bile sahayı terk ettiğimi hatırlıyorum dedi. Hatta bu seneki Gaziantep maçında dedi. Zaten bu çok büyütülecek bir olay değil. Fatih Hoca'dır. Ne isterse yapabilir. Ülkenin sonuçta en büyük teknik direktörü.
Ligin bu hafta itibariyle liderine geçelim. Alanyaspor ligin yeni takımı Hatayspor'u 6-0 mağlup etti. Çok daha fazlasını atabilecek verdikleri bir maçtı. Ferhat seninle başlayalım hemen.
Ben Alanyaspor'u bu hafta çok beğendim. Gayet iyi bir top oynadılar. Rakiplerini domine ettiler. Zaten ben Avrupa'da da dediğim gibi Alanya'nın bir üstüne çıkmasını bekliyordum ama olmadı. Yeni transferleri çok iyi. Yani Alanyaspor'un scout ekibini tebrik etmek lazım. Adam Barreiro ve Davidson transferleri nereden buldular, nereden getirdiler futbolcuları bilmiyorum ama çok kaliteli ekip oldu. Zaten Davidson bugün hat-trick yaptı. Alanya hakkında yani Çağdaş Atan'ın bu takım üzerine çok büyük katkısı var. Erol Bulut'un ileri taşıdığı takımı Çağdaş Atan daha da ileri bir seviyeye taşımış durumda. Ben Alanyaspor'u tebrik ediyorum ve Alanyaspor'un bu sezonu çok büyük bir sürprizle bitirebileceğini düşünüyorum.
Oradan Golü Var'ın 6. bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Instagram ve Twitter'da OGV Sports hesabından bizleri takip edebilirsiniz.